Ayrım 11. Oğullar Herencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 148. Gerçekler ve Hakikatler. Ertesi sabah erkenden kalkıp anneme güzel bir kahvaltı hazırladım. Gerek alışık olmadığı bu jest, gerekse babamın ev bakmaya Erzurum'a gittiği haberi onu ziyadesiyle memnun etmişti. İşe gitmeden önce her zamankinden çok daha az tembihte bulundu ve beni öptü. Ben ise huzursuz ve sinirliydim. Daha fazla bekleyecek sabrım kalmamıştı. Annemin arkasından dışarı çıkıp soluğu yükselenlerin evinde aldım. Balsever arkadaşım kapıda beni gördüğüne hiç sevinmemişti. "Sen miydin? Hoş geldin," dedi suratını ekşiterek. "Ver ulan filmleri," dedim. "Gidip kendim tab ettireceğim." Endişeli bir tavırla sağına soluna bakınıp sessiz olmamı işaret etti. Anasının konuştuklarımızı duymasından korkuyordu. "Sen şimdi bahçeye in, merdivenlerin altına," diye fısıldadı. "Ben de geliyorum birazdan." "Yoksa bastın mı resimleri?" Çok heyecanlanmıştım. "Dediğimi yap." Suratıma çat diye örttü kapıyı. Çaresiz bahçeye gidip beklemeye başladım. Belki 10 dakika bekletti beni namussuz. Nihayet geldiğinde de eli boştu. Feci bir hayal kırıklığına uğramıştım. Yapıştım yakasına. "Sen benimle dalga mı?" Sert bir hareketle kurtardı yakasını. "Ne sanıyorsun lan sen kendine?" diye çıkıştı bir de. İt herifi ayağımın altına almamak için zor tutuyordum kendime. "Benim oyun oynayacak zamanım yok. Nereden buldun bakayım sen o filmi?" "Öldürürüm seni Yüksel," dedim titreyen bir sesle. "Allah belamı versin öldürürüm." "O biraz zor," dedi ama tırstığı belliydi. Kazanın altından büyük sarı bir zarf çıkarttı. "Biz de sana iyilik yapıyoruz burada." Zarfı hırsla elinden kapıp içine şöyle bir göz attım. Ataşlanmış bir tomar fotoğraf ve negatifleri görünce yüreğim hop etti. Tek söz etmeden arkamı dönüp oradan uzaklaştım. Yüksel arkamdan muhtemelen hayli tatsız bir şeyler söyleyip duruyordu ama hiçbirini anlamıyordum. Bahçeden çıkıp hızla caddenin karşısına geçtim. Koşmaya başladım. Şuursuzca top sahasına doğru ilerliyordum. Top sahası her nedense çiftlik diye adlandırılan yer yer engebeli devasa bir kırlık alan üzerinde bulunuyordu. Bu alanı boydan boya geçip çiftliği sınırlayan kavak ağaçlarının dibindeki dereye kadar vardım. Kendime uygun bir ağaç seçip dibine çöktüm. Dudaklarım kupkuru kesilmiş, ellerim zangır zangır titriyordu. Gözlerimi kapatıp derin bir soluk aldım. Sakinleşemiyordum bir türlü. Çarpıntım fizyolojik değil, psikolojik sebeplere dayanıyordu çünkü. Çimlerin üzerine uzanıp dikkatimi derenin şırıltısına vererek huzur bulmaya çalıştım. Ne var ki aklıma hep korkunç şeyler geliyordu. Otların arasında gizlenmiş bir çıyanın yakamdan girip beni sokuvereceği gibi. Oraya buraya yayılmış rengarenk mantarlara baktım. Onların öldürücü olduğunu babam öğretmişti. Uygun miktarda tüketildikleri zaman yol açtıkları etkileri ise şahsi deneyimlerim. Sonra Kesera Sera adlı komik şarkı takılıverdi aklıma. Haftalarca çılgın gibi Milena'dan mektup gelmesini bekleyen, sonra beklediği mektup postadan çıktığında da onu açma işini durmadan geciktiren Kafka gibi duyumsuyordum kendimi. Elimin eriştiği mesafedeki mantarlardan birini topraktan söküp yarısını ısırdım. Mide bulantıma rağmen bitkiyi uzun uzun çiğneyip yuttum. Kalan yarıyı da mideye indirdikten sonra zarfı açıp içindekileri çıkarttım. Tek tek her bir resme dikkatle baktım. Bir erkek ve bir kadın birlikte bir şeyler yapıyorlar. Bale? Akrobasi? Hayır, hiçbiri değil. Çiftleşiyorlar. Söz konusu faaliyetin kahramanları. Tanıdık. Biri Deli Ertan ve diğeri de karakoldaki ifadesinde sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadın olacak. Güzel bir kadın. Hüzünlü gözlerinde hep yıldızlar kayan bir kadın. Çimenlerin üzerinde bir 5 dakika ve birkaç mantarın ardından fırtınalı ruhum huzura kavuşuvermişti. İçimden bir ses bu son verinin resmi tamamladığını söylüyordu. Kendimi pek de fazla zorlamadan bir süre düşündüm ve bu hissiyatımda haklı olduğuma kanaat getirdim. O zaman yattığım yerden doğrulup resimleri zarfa yerleştirdim. Zarfı tişörtümün içine soktum ve gerisin geri mahallenin yolunu tuttum. Bizimkine bitişik apartmana dalıp üçüncü kata çıktım ve dış dünyadan binbir sürgü ve çelik bir kapıyla ayrılan dairenin zilini uzun uzun çaldım. "Kim o?" diye titrek bir ses geldi içeriden. Zili tekrar çaldım. Midem yanıyordu. Nihayet kapıyı açan Alev abla karşısında beni görünce belirgin bir rahatlamayla "Ay sen miydin?" şeklindeki manasız soruyu sordu. "Girebilir miyim? Ama benim birazdan çıkmam gerekiyor. Dönünce ben ararım seni, tamam mı?" "Çok uzun sürmez," diye üsteledim. "En fazla 5 dakika. Tırnaklarını yiyerek şöyle bir düşündü ve herhalde gerektiğinde beni kolayca başından savabileceğine kanaat getirdi ki "Gel öyleyse," diye içeri buyur etti beni. Salona geçip pencere kenarındaki zevksizlik abidesi bej rengi koltuklardan birine oturdum. Kendimi Alev ablanın yanında o güne dek hiç olmadığım kadar rahat ve saldırgan hissediyordum. "Remziye teyze yok mu?" "Annem köye gitti birkaç haftalığına." Her zamanki şirin masalcı abla tonlamasıyla konuşuyordu ama gergin mimikleri ziyaretimden duyduğu huzursuzluğu açıkça ele veriyordu. Oturduğum koltuğun hemen yanı başında bir sehpa, sehpanın üzerinde de hicabi beyin evinde gördüğüm porselen eşek biblosunun ördek versiyonu duruyordu. Sersem ördeği elime alarak "Ne aksilik," diye mırıldandım. "Hayrola, ne işin vardı annemle?" "Üstüne afiyet, dün gece içime biraz şeytan girmiş de onu çıkarıversin diyecektim. Neyse artık, bir iki hafta idare edeceğiz." Alev abla gülmüyordu. "Sen bana bir şey mi söyleyecektin?" diye sordu huzursuz bir şekilde. Bana çaktırmamaya çalışarak bakışlarıyla durmadan koridoru kolladığını fark edebiliyordum. Yanıt vermeden önce asabını iyice bozmak için dönüp ben de koridora baktım. Özel bir şey ya da biri görünmüyordu. "Sen ara sıra bana masallar falan anlatıp durursun ya," dedim ona dönerek. "İşte bugün de ben sana bir masal anlatmak istiyorum." "Tamam canım, ama sonra anlatırsın, olmaz mı?" dediğim gibi. "Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde," diye başladım anlatmaya ama doğrusu sonunu getirebileceğimden hiç emin değildim. Vücudum ağır ağır uyuşuyor, zihnim bulanıyordu. "Çok uzak değil, yakın bir mahallede kızıyla birlikte dul bir karı yaşarmış. Bu karı yaşadığı mahallede cinci diye bilinirmiş. Ermiş falan diyen gerzeklere bile rastlanırmış. Halbuki bu pis karının işi gücü eve gelen heriflere kızını peşkeş çekmekmiş. Ya işte böyle." "Sen," dedi Alev abla o sahte gülücüğü suratında donmuş bir halde. "Bu lanetli mahallede en az bu cadı karı kadar rezil bir başka herif daha yaşamaz mıymış? Karısını kederden öbür tarafa postalayan bu moruğun en büyük zevki, cinci karının kızıyla mahallenin delisini düzüştürüp onları fotoğraflamakmış. Böyle hep beraber gül gibi geçinip giderlerken en büyük ideali Bremen'de mızıkacılık yapmak olan salak mı salak bir gencin ortaya çıkmasıyla işler karışmış. Küçük fahişeye sevdalanan bu salak, Bremen sevdasından vazgeçip onunla evlenmeye karar vermemiş mi?" Alev abla sendeledi ya da bana doğru bir adım attı. "Seni piç!" Bunun üzerine kız, sevgilisinden gidip o pis moruktan çektiği fotoğraflarını almasını, sonra da onu gebertmesini istemiş. Belki kız sadece fotoğrafları istemiş de öyle bir durum oluşuvermiş ki delikanlının herifin boğazını kesmesi gerekmiş. Pis günahı boynuna. Otomatiğe takmış konuşmayı sürdürüyordum ama zihnim, gözlerimden ulaşan görüntülerin ciddi bir tehdit unsuru taşıdığı doğrultusunda uyarılar gönderip duruyordu. Dinleyicilerimin sayısı 1'den 4'e çıkmıştı. Bunlardan ikisi Alev abla, ikisi Erkin abiydi. Sonunda müstahakını bulan bu sefa düşkünü Kartoros, aynı zamanda son derece paranoyak bir kişiliğe sahip olduğundan, öyle gece yarısı gelenlere kolay kolay kapısını açacak bir tip değilmiş. Bunu bilen kız, onun evinde son bir zevk gecesi tertip etmesine ses çıkarmamış. O gece geldiğinde de kendisi gitmek yerine oraya sevgilisini göndermiş. Zavallı moruk da gelenin kız olduğunu düşünerek kapıyı açmış. Bu sırada küçük fahişe, Alev ablanın suratıma aşk ettiği bir tokatla ara vermek zorunda kaldım. Aslında bu tokat bayağı iyi gelmiş, dünya ile bağı giderek zayıflayan beş duyumu yeniden keskinleştirmişti. En azından artık karşımda iki kişi görmeye başlamıştım. Ağzımdaki kan ile karışık tükürüğü yutup devam ettim. Küçük fahişe her şeyi hemen karşıdaki evinden izlemekteymiş. Sevgilisi koşarak herifin evinden çıkınca öyle sevinmiş, öyle sevinmiş ki. Ama ve lakin sevinci kursağında kalmış. Çünkü pencereden bakarken komşunun Mendeburoğlu'nun sokakta olduğunu ve Bremen mızıkacısını onun da gördüğünü fark etmiş. Üstelik velet kalkıp onun kaçtığı tarafa doğru yürümeye başlamışmış. Her şey ama her şey mahvolmak üzereymiş. Öldür onu. Ses Alev ablaya aitti ve bunu bana söylüyor olamazdı. Ne saçmalıyorsun sen? Diye haykırdı Erkin abi. Bir çocuğu öldüremem. Hiç kimseyi öldüremem. Bağırma aptal. Birileri duyacak. Bana gelince takmıştım bir kere. Sonuna kadar anlatacaktım aklımdaki senaryoyu. Diğer fotoroman kahramanı deliye gelince. Velet onun girişini görmediğine göre cinayet işlendiği sırada evde bulunması akla yakın. Sahi, o anda Alev abla parmaklarını boğazıma geçiriverdi. Ben gebertirim öyleyse. Manyak mısın sen? Diye bağırarak onu üzerimden çekti Erkin abi. Alev abla deli gibi tepinerek onun yüzünü gözünü tırnaklıyordu. Bırak aptal, asacaklar ikimizi de. Bıktım artık, bıktım. Erkin abi böyle söyleyerek Alev ablaya öyle bir yumruk attı ki kızcağız odanın ortasındaki sehpa ile birlikte yere yapıştı. Ne olacaksa olsun artık. Sanki ortada benim can pazarlığım dönmüyordu da heyecanlı bir film seyrediyordum. Deli Ertan'ın orada olmasını baştan planlamış mıydınız? Suçu onun üzerine yıkmak için yoksa bu bir tesadüf müydü? Kes artık diye beni kolumdan tutup kapıya doğru çekiştirdi Erkin abi. Öldürecek seni, görmüyor musun? Çabuk git buradan. Alev abla elinde sehpanın kırık bacağı tepemizde bitivermişti. Vahşi bir hayvan gibi bağırarak elindekini kafama doğru indirdi. Erkin abi araya kolunu sokmasa herhalde beynimi dağıtabilirdi. Çıkan çatırtıya bakılırsa kolu kırılmıştı. Büyük bir öfkeyle ayağa kalkıp komşu kızına girişti. Allah yarattı demiyor, hayallerimin kadınını tekme tokat dövüyordu. Doğrusu bir an aklımdan acaba müdahale etsem mi diye geçirmedim değil. Acaba o zaman Alev abla beni sever miydi? Bütün bunlar zırvalıktı tabii. Zaten hemen vazgeçtim. Yalnızca Erkin abinin dayak seansına küçük bir ara vermesini fırsat bilerek Remziye teyzeyi de öldürdünüz mü acaba diye sordum. Sen laf anlamaz mısın çocuk dedi Erkin abi kanter içinde. Biraz daha durursan buradan ölün çıkacak. Ölürüm de gitmem dedim gülerek. Sorularıma yanıt istiyorum. Erkin abi yeni bir saldırıya fırsat vermemek için dizlerini Alev ablanın iki kolunun üzerine yerleştirdi. Bana kalırsa gereksiz bir önlemdi. Kızın hali perişandı. Gözleri sabit bir şekilde tavana dikilmiş, hareketsiz yatıyordu. Ölmüş olması kuvvetle muhtemeldi. Kimseyi öldürmedik, dedi Erkin abi acıyla yüzünü buruşturarak. Ne emniyet müdürünü ne de bunun pezevenk anasını. Bu mantar tuhaf şey. İnsan dünya barışı, kardeşlik falan bile safsatalarına dahi inanacak gibi oluyor. Sana inanıyorum abi. Gibi sapıkça bir laf edip tişörtümün içine sakladığım zarfı herifin eline tutuşturdum. Erkin abi zarfı elinde bir iki çevirdi, içini açıp fotoğrafları çıkarttı. Sonra fal taşı gibi açılmış gözlerini suratıma dikerek ''Sen bunları nereden buldun?'' diye sordu. ''Bunun bir önemi yok.'' dedim. ''Ben çok şey biliyorum. Bilmediklerimi de sen bana anlatırsan yardımım dokunabilir.'' Aklı karışmıştı zavallıcığın. Dudaklarını ısır ısıra başladı ötmeye. Alev o pezevenkle. Yani rahmetliyle defalarca konuştu. Bu işi artık sürdürmek istemediğini, bundan böyle evinin kadını olacağını anlatmaya çalıştı. Ama herif bir türlü onu rahat bırakmaya yanaşmadı. Alev'i aşağıladı, ona hakaretler yağdırdı. Çektiği fotoğrafları kullanarak onu herkese rezil etmekle, hatta fuhuştan içeri attırmakla tehdit etti. Başka çaremiz yoktu, anlıyor musun? O gün oraya gözünü korkutup resimleri almak için gitmiştim. Evinin kapısı açıktı. Sonra kanepedeki cesedi gördüm. Çok korkmuştum ama yine de resimleri bulmak için Alev'in söylediği yerlere bakacak kadar cesaretimi toplayabildim ve sonunda da hepsini buldum. Yani bulduğumu zannediyordum. Tam evden çıkarken birden deliyle burun buruna geldim. İçerideki bir odadan fırlayıvermişti. O zaman cinayeti onun işlediğini anladım ve panik halinde kaçtım oradan. Aslında enteresan bir hikayeydi ama esnemekten alamadım kendimi. Tamam dedim. Seni kurtaracağım bu pislikten. Korkma. Ondan sonra da ister Alev ablayla ister Yeşim'le evlenirsin. Olmadı Basah Tibet'e gidersin. Erkin abi kafasını kaldırıp perişan bir ifadeyle son şansı olan bendenizin yüzüne baktı. Sen nesin? Negatifleri içinde dedim başımla zarfı işaret ederek. Beni Allah gönderdi diye düşün. Ya da şeytan. Nasıl tercih edersen. Tam arkamı dönmüş gidiyordum ki şeytan diye hırladığını işittim Alev ablanın. Sen şeytanın piçisin. Demek ölmemişti. Sevindim buna. Gözlerinin altı simsiyahtı ve yanaklarından aşağı sicim gibi gözyaşları akıyordu. Bu haliyle hayatımda gördüğüm en güzel kadındı. Nefret ona çiçeklerden daha çok yakışıyordu. Her kadına daha çok yakışır. Bana anlattığın şu masal vardı ya, dedim yanına eğilerek. Parmaklarımı belli belirsiz saçlarına ve yanaklarına değdirdim. O masalın sonunu eksik biliyorsun. Aynanın kırıkları gözüne kaçan insanlar ağlayarak kendilerini kurtarabilirler. Gözyaşlarıyla birlikte aynanın kırıkları da akıp gider çünkü. Ama o kırıklar bazılarının yüreklerine saplanmıştır. Böyleleri ne kadar gözyaşı dökerse döksün bir işe yaramaz. Onlar her zaman lanetli kalacaktır. Koşarak çıktım oradan. Ki bu büyük bir hataydı. Dengemi yitirip bir alt kata kadar en az 15 basamak yuvarlandım. Kendimi sokağa atınca hayretle hayatın renklerinin nasıl da değiştiğini fark ediverdim. Gökyüzü gerçekten de marmelat gibiydi ve mücevherler içindeki küçük kız gerçekten de gökyüzünden bana el sallıyordu. Ona aynı şekilde karşılık verip son bir gayretle eve çıktım. Telefonun fişini çektim. Zile bir karton parçası sıkıştırdım. Divanın altındaki yerimi almamın üzerinden en fazla bir dakika sonra eski püskü Sonya'nın paslı demirleri görkemli bir kapıya dönüştü. Bana düşen onu hafifçe ittirmekten ibaretti. 11. ayrımın sonu, sayfa 156.